Ayrım 24, Casuslar Mücadelesi, John le Carré, sayfa 232. 18. Kısım. Lizer tepenin çıkıntısında eğrelti otlarının arasına yatmış, gözlerini saatinin parlak kadranına dikmişti. 10 dakika bekleyecekti. Anahtarların takılı olduğu zincir yerinden çıkmış, kemerinden sallanıyordu. Anahtarları cebine tekrar yerleştirdi ve elini geri çekerken zincirin halkalarının baş parmağı ile işaret parmağı arasında tesbih taneleri gibi kayışını hissetti. Bir an bu halkalarla oynadı. Onlara dokunmak biraz rahatlatmıştı. Sanki çocukluğuna dönmüş gibiydi. Aziz Christopher ve melekleri, lütfen bizi yol kazalarından koru. Önünde uzanan zemin keskin bir meyille aşağı doğru iniyor, sonra tekrar düzleşiyordu. Daha önce görmüştü, biliyordu. Ama şimdi aşağı doğru baktığında karanlığın içinde hiçbir şeyi seçemiyordu. Orada bir bataklık mı vardı? Çok yağmur yağmıştı ve o sular vadiyi doldurmuş olmalıydı. Kendini göğüs hizasına kadar bataklığa batmış halde valizini başının üstüne kaldırmış taşımaya çalışırken ve sağından solundan mermiler uçuşurken hayal etti. Karşı tepede duran kuleyi görmeye çalıştı ama orada bir kule varsa bile ağaçların oluşturduğu karanlık içinde kaybolmuştu. 7 dakika. Gürültü çıkmasından endişelenme demişlerdi ona. Rüzgar sesi güneye doğru taşırdı. Rüzgarda hiçbir şey duyamazlardı. Güney yönünde, yani bu sağ taraf oluyordu, patikayı yanına alarak koşacaktı ve dar ama temiz olan eğrelti otlarının arasındaki yolu takip edecekti. Eğer herhangi birine rastlarsa bıçağını kullanacaktı ama her ne olursa olsun patikaya yaklaşmayacaktı. Sırt çantası çok ağırdı. Çok ağır, valiz de öyleydi. Bu konuda Jack ile tartışmıştı. Jack'ten hoşlanmıyordu. Emniyetli tarafta durmak her zaman daha iyidir Fred, demişti ona. Bu küçük cihazlar bir bakire kadar hassastırlar. 80 kilometreye kadar sorun çıkarmazlar. 60'a gelince cartayı çekerler. O yüzden üst sınıra dikkat etmelisin Fred. O zaman nerede olduğumuzu biliriz. Bu adamlar, yani bu cihazları yapanlar işin uzmanı, gerçek uzmanları. 1 dakika kalmıştı. Saatini Avery'nin saatine göre ayarlamışlardı. Korkuyordu. Aniden zihnini başka bir şeye odaklayamaz hale geldi. Belki bu iş için çok yaşlanmıştı, çok yorgundu. Belki de çok çalışmıştı. Ya da eğitim onu çok zorlamıştı. Kalbinin göğsünü delecekmiş gibi attığını hissediyordu. Vücudu artık bu gerileme dayanamayacaktı, buna gücü kalmamıştı. Yere uzandı ve Haldane'le konuşmaya başladı. ''Tanrım, kumandan, görmüyor musun? Benden geçmiş artık, ihtiyar bedenim güçten düşmüş.'' Onlara aynen böyle söyleyecekti. Orada zamanı gelene kadar beklediğini ama hareket edemediğini söyleyecekti. Kalbim buna dayanamadı diyecekti onlara. Bir kalp krizi geçirdim kumandan. Kalbimin zayıf olduğundan bahsetmemiş miydim size? Orada çalların arasında yatarken kriz geldi. Ayağa kalktı, bıraktı önümü göreyim. Tepeden aşağı doğru koş demişlerdi ona. Bu rüzgarda hiçbir şey duyamazlar. Tepeden aşağı koş, çünkü onların birini görmeyi bekledikleri yer o tepedir ve seni tespit edebilirler. Rüzgarla hareket eden çalıların arasına gizlen ve başını aşağıda tutarak koş. O zaman hiçbir sorun çıkmaz. Düz alana indiğinde yere uzan ve nefesini topla, sonra sürünmeye başla. Deli gibi koşmaya başladı. Bir an sendeledi ve sırt çantasının ağırlığıyla yere kapaklandı. Dizi çenesine çarpmış ve dilini ısırmıştı. Tekrar ayağa kalktı ama bu sefer de valiz onu sendeletti. Patikaya basar gibi olmuştu. Ve bir an patlayan mayının sesini duymayı bekledi. Tepeden aşağı koşmaya devam etti. Topukları yeri ezerken valizi eski bir araba gibi tangır tungur sesler çıkarıyordu. Niye onun silah almasına izin vermemişlerdi ki? Hissettiği panik göğsünü alev gibi kaplamış, kemiklerinin altına yayılmış ve ciğerlerini yakmaya başlamıştı. Attığı her adımı sayıyor, ayak sesinin çıkardığı gümbürtüyü ve valiziyle sırt çantasının sürüklenişini duyabiliyordu. Avery yalan söylemişti. Baştan beri yalan söylemişti. Kumandan o öksürüğe bir baktırmalıydı, doktora gitmeliydi. O öksürük iç organları tırmalayan dikenli tel gibiydi. Yer düzleşmişti. Korkudan başka bir şey hissetmeyen, nefes nefese kalmış bir hayvan gibi yere uzandı ve hareketsiz kaldı. Yün gömleği terden sırılsıklandı. Yüzünü yere bastırdı, vücudunu hafifçe kamburlaştırarak elini beline doğru götürdü ve sırt çantasının kayışını sıktı. Sonra dirseklerinden ve ellerinden destek alarak tepeden yukarı doğru sürünmeye başladı. Bu arada sırtındaki çıkıntının görünmemesine çalışıyor ve valizi de önüne koymuş ittiriyordu. Su elbiselerine sızmaya başlamıştı. En nihayetinde uyduk ve diz kısımlarından iyice süzülür olmuştu. Burun delikleri gübreleşmiş yaprakların iğrenç kokusuyu da dolmuş, ince dallar saçına yapışmıştı. Sanki bütün doğa onun ilerlemesini engellemek için bir komplo kurmuştu. Yukarı baktığında siyah ağaçların oluşturduğu fonun önünde duran gözetleme kulesini gördü. Kulede ışık yoktu. Hiç kıpırdamadan durdu. Çok uzaktaydı. O kadar sürünmesi mümkün değildi. Saati 2.45'i gösteriyordu. Nöbeti devralacak asker birazdan kuzey tarafından gelecekti. Sırt çantasının kemerini çözdü, ayağa kalktı ve bir çocuk gibi çantayı kolunun altına aldı. Valizi de diğer eline alarak gözlerini kuleye dikip patikayı soluna alarak dikkatlice tepeyi tırmanmaya başladı. Kule aniden bir canavarın siyah iskeleti gibi önünde dikilivermişti. Rüzgar şiddetle tepenin yamacına vuruyordu. Eski ahşap direklerden gelen çatırtıları ve kanatlı bir pencereden gelen gıcırtıları duyabiliyordu. Koruyucu kenardık tekli değil ikiliydi. Tutup çektiğinde yerinden çıktı, içeri girdi ve teli tekrar eski yerine takarak önünde uzanan ağaçlık alana baktı. Kelimelerle ifade edilemeyecek o panik anında bile, yani aldından akan terler gözlerini neredeyse kör etmiş ve şakaklarındaki zonklama rüzgarın sesini bastırmış durumdayken bile Avery ile Haldane'in onu kendi iyiliği için kandırdıklarını düşünüyor, onlara güveniyor ve bir çeşit minnet duyuyordu. Sonra nöbetçiyi gördü. Kendisinden yaklaşık 9-10 metre kadar ileride, omzunda asılı tüfeğiyle sırtı ona dönük bir şekilde eski patikanın üzerinde duruyor ve kendisini yerin ıslaklığından ve soğuğundan korumak istermiş gibi ağırlığını bir sol ayağına, bir sağ ayağına kaydırıyordu. Lizer kendisini bir battaniye gibi sarmalayan kahve ve tütün kokusunu duyabiliyordu. Sırt çantasını ve valizi yere koydu. Hiç düşünmeden askere doğru yaklaştı. Sanki Harrington'daki o spor salonundaydı. Elinde bıçağın sapının kaymasını önleyen keskin hatlarını hissetti. Kalın paltosunun içinde nöbet tutan asker çok gençti. Lizer onun bu kadar genç oluşuna şaşırmıştı. Yok etme amacıyla değil, kendini koruma amacıyla ve hemen kaçması ve kalabalığın içine karışması gereken bir adam gibi tek bir hamleyle çabucak askeri öldürdü. Bunu görevini başarmak zorunda olduğu için sabırsızca ve öldürdüğü askeri bütünün önemsiz bir parçası gibi gördüğü için de kayıtsızca yapmıştı. ''Bir şey görebiliyor musun?'' diye tekrar sordu Haldane. ''Hayır.'' Avery dürbünü ona uzattı, karanlığın içinde kayboldu. ''Gözetleme kulesinde bir ışık filan gördün mü? Onu fark ettilerse ışık yakarlardı.'' ''Hayır, ben Lizer'a bakıyordum.'' diye cevap verdi Avery. ''Ona Mayfly demelisin.'' diye arka taraftan seslendi Leclerc. ''Johnson artık adını biliyor.'' ''O ismi unutacağım efendim.'' ''Her neyse, artık gitti.'' dedi ve arabaya doğru yürüdü. Arabanın içinde hiç konuşmadan eve geri döndüler. Eve girdiklerinde Avery birinin omzuna samimi bir şekilde dokunduğunu hissetti ve Johnson olduğunu düşünerek geri döndü. Ama karşısında Haldane'in çökmüş yüzünü buldu. Haldane'in yüzü çok değişmişti. Uzun bir hastalık dönemini atlatıp gençliğin verdiği dinginliğe tekrar kavuşan biri gibi huzurlu bir ifade gelmişti üzerine. Son sıkıntılar da uçup gitmişti. ''Ben pek iltifat eden biri değilimdir.'' dedi Haldane. ''Onun emniyette olduğunu düşünüyor musun?'' ''Sen gayet iyi iş çıkardın.'' gülümsüyordu. ''Bir şey olsa duyardık değil mi? Atış sesi duyardık veya ışık görürdük.'' Artık bizim kontrolümüzün dışında, görev başarılıydı. Esnedi, erken yatalım bence. Artık bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Tabii ki yarın geceye kadar. Kapıda durdu ve başını çevirmeden, sen de biliyorsun gerçek gibi görünmüyor. Savaşta soru sorulmaz. Ya giderler ya gitmezler. O niye gitti sence Avery? Jane Austen para ya da aşk diyor. Dünyadaki tek gerçekler bunlarmış. Lizer para için gitmedi. Siz bunu asla bilemeyeceğimizi söylemiştiniz. Onun telefon ettiği gece öyle demiştiniz. Bana bunun sebebinin nefret olduğunu söylemişti. Almanlara karşı duyduğu nefret, ama ben ona inanmadım. Nedeni ne olursa olsun gitti. Sizin için önemli olan tek şey bu sanıyordum. Sebeplere inanmadığınızı söylemiştiniz. Bunu nefret yüzünden yapmış olamaz, bunu biliyoruz. Peki öyleyse neden? Onu hiç tanımıyoruz değil mi? Şu anda keskin bir kılıcın üstünde yürüyor gibi, ölüm döşeğinde aslında. Aklından neler geçiyordur? Bu gece ölse mesela aklında ne gibi düşünceler olacak? Böyle konuşmayın. Ah, sonunda ona doğru döndü ve Avery'ye baktı. Yüzünde hala huzurlu bir ifade vardı. Onunla tanıştığımızda sevgisiz bir adamdı. Sevginin ne olduğunu biliyor musun? Sana söyleyeyim. Her an ihanet edebileceğim bir şeydir. Biz kendi mesleğimizde bu duygu olmadan yaşarız. Biz insanları bizim için bir şeyler yapmak üzere zorlamayız. Bırakırız kendileri sevgiyi keşfetsinler. Ve tabii ki Lizer bunu keşfetti, öyle değil mi? Bizimle para için evlendi ve tabiri caizse sevgi içinde terk etti. İkinci yemini de etti. Ama ne zaman, merak ediyorum. Avery hemen para için derken neyi kastettiniz diye araya girdi. Ona ne verdiysek onu, o da bize sevgisini verdi. Bakıyorum onun saati sende. Onun için saklıyorum. Ah, iyi geceler veya iyi sabahlar daha doğru. Küçük bir kahkaha attı. İnsan zaman kavramını ne çabuk unutuyor. Sonra kendi kendine konuşur gibi bir yorum yaptı. Ve Sir Kız tüm bu görev boyunca bize yardımcı oldu. Çok garip, niye merak ediyorum. Lizer bıçağını çok dikkatlice yıkadı. Bıçak çok kirlenmişti ve yıkanması gerekiyordu. Kayıkhanede yemeğini yemiş ve matarasındaki konyağı içmişti. Bundan sonra hayatını idame etme şartlarında yaşayacaksın demişti Haldane. Sürekli yanında konserve et ve Fransız konyağıyla dolaşmayacaksın. Kapıyı açtı, ellerini ve yüzünü yıkamak için dışarı çıktı. Karanlıkta su son derece durgun görünüyordu. Gri sistem bir duvağın arkasına gizlenmiş pürüzsüz bir cilt gibiydi. Gölün kenarındaki sazlıkları görebiliyordu. Tan vaktinin yaklaşmasıyla biraz hafifleyen rüzgar gölün üzerinden adeta bu sazlıkları okşayarak geçti. Etraftaki alçak tepeciklerin gölgesi gölün üzerine düşmüştü. Kendini dingin ve huzurlu hissediyordu. Ta ki öldürdüğü çocuğun hayali onu korkuyla titretene kadar. Boş konserve kutusunu ve konyak şişesini uzağa doğru fırlattı ve suya çarptıkları noktada bir balıkçılığın sazlıkların arasından çıkarak isteksiz bir kanat çırpışıyla havalandığını gördü. Yere eğilerek bir taş aldı ve gölün üzerinde sektirdi. Taşın sulara gömülmeden önce 3 kez sektiğini işitti. Bir taş daha aldı ama bu sefer taşı 3 kez sektiremedi. Kulübeye dönerek sırt çantasını ve valizi aldı. Sağ kolu şiddetli şekilde ağrıyordu. Muhtemelen buna valizin ağırdığı sebep olmuştu. Bir yerlerden ineklerin böğürme sesleri geliyordu. Gölün kenarındaki yolu takip ederek doğuya doğru yürümeye başladı. Sabah olmadan iyice uzaklaşmak istiyordu. Yürüyerek yarım düzine kadar köyü geride bırakmış olmalıydı. Bu köylerin hiçbirinde yaşam işareti yoktu ve rüzgara karşı korunaklı oldukları için yürüdüğü yoldan bile daha sessizlerdi. Birden etrafta hiçbir işaret direğinin veya yeni yapının bulunmadığını fark etti. Huzurun kaynağı olmalıydı burası. Yeniliklerin sızamadığı, 50 hatta 100 yıl öncesinden kalma bir yerdi. Sokak lambaları yoktu, barların veya dükkanların şatafatlı tabelaları yoktu. Etrafa aldırmazlığın getirdiği bir karanlık hakimdi ve bu onu rahatlatmıştı. denize karşı cesaretle karşı koyan yorgun bir adam gibi bu karanlığın içinde ilerledi ve onun tıpkı rüzgar gibi kendisini ferahlattığını ve canlandırdığını hissetti. Ta ki o çocuğu hatırlayana kadar bir çiftlik evinin yanından geçiyordu. Çiftlik evine açılan bir araba yolu vardı ve yol ana yola hayli uzaktı. Bu noktada durdu. Yolun biraz ilerisinde bir motosiklet stop etmiş bekliyordu. Selenin üzerine bir yağmurluk atılmıştı. Görünürde kimse yoktu. Şöminedeki ateşten hafif hafif duman yükseliyordu. ''İlk görevi ne zaman yapacak demiştiniz?'' diye sordu Avery. Daha önce de sormuştu. ''Johnson 22'yi 20 geçe dedi. Bir saat önceden tarama işlemine başlayacağız.'' ''Sanırım sabit frekanstadır.'' diye mırıldandı Leclerc ama çok da ilgili görünmüyordu. ''Yanlış kristalle başlayabilir. Gerilim altındayken olabilir böyle şeyler. Onun için daha fazla sayıda kristalle tarama işine başlamak daha emniyetli.'' ''Şu anda yoldadır herhalde.''
''Haldane nerede?''
''Uyuyor. Böyle bir zamanda insan nasıl uyuyabilir?'' ''Yakında güneş doğacak.''
''Şu ateşe bir şey yapamaz mısın?'' diye sordu Leclerc. ''Bu dumanın çıkmaması gerekiyor bence.''
Birden sanki saçından sular damlıyormuş da onları silkelemek istiyormuş gibi başını salladı.
''John, Field'ından gelen çok ilginç bir rapor vardı.'' dedi. ''Bu da Peşte'deki askeri hareketlenmeyle ilgili. Belki Londra'ya dönünce sen...''
Cümlesini tamamlayamadı ve kaşlarını çattı.
''Bahsetmiştiniz.'' dedi Avery.
''Evet, her neyse ona bir bakmalısın.''
''İsterim elbette. Kulağa çok ilginç geliyor.''
''Öyle değil mi?''
''Kesinlikle.''
''Biliyor musun?'' dedi, bir şey hatırlamış gibiydi. ''O zavallı kadına emeklilik maaşı bağlamayacaklar.''
Lizer dirseklerini sanki bir masada oturur gibi tutarak ve dimdik durarak motosikletin üzerine yerleşti. Motosiklet korkunç bir ses çıkardı. Ses adeta gökyüzüne ulaşmış, donmuş arazilerde yankılanmış ve tüm kümes hayvanlarını ayaklandırmıştı. Motorun üstünde bulduğu yağmurluğun omuz kısımlarında deri parçalar vardı ve motosiklet zıplayarak engebeli yola çıktığında etek kısmı şişerek arka tekerleğin tellerine pat pat diye çarptı. Artık sabah olmuştu. Bir süre sonra bir şeyler yemesi gerekecekti. Niye bu kadar aç hissettiğini anlayamıyordu. Belki fazla hareket etmekten kaynaklanıyordu. Evet, bundan kaynaklanıyor olmalıydı. Yemek yiyecekti ama şehirde değil, henüz değil. Yabancıların geldiği bir kafede yiyemezdi. O çocuğun bir zamanlar yemek yediği bir kafede olamazdı. Motoru sürdü, iyice acıkmıştı. Başka hiçbir şey düşünemiyordu. İyice gaza bastı ve açlıktan kıvranan vücudunu öne doğru itti. Çiftliklere açılan yollardan birine girdi ve ilerleyerek durdu. Çiftlik eski ve bakımsızlıktan dökülen bir yerdi. Yolun her tarafı çalılarla ve arabaların tekerleklerinin açtığı çukurlarla dolmuştu. Çitler kırıktı. Bir zamanlar ekilip biçildiği anlaşılan ama şu anda kendi haline terk edilmiş bir bahçesi vardı. Mutfak camına baktığında bir ışık olduğunu gördü. Kapıyı tıklattı. Motor kullanmaktan dolayı elleri titriyordu. Kapıyı açan olmadı. Tekrar tıklattı ve kapıya vuruşu kendini bile korkuttu. Bir an bir yüz gördüğünü zannetti ama bu belki de yere düşen o çocuğun yüzüydü veya bir ağaç dalı sallanmıştı da o öyle algılamıştı. Hemen motoruna döndü. Korkuyla fark etmişti ki hissettiği şey açlık değil, yalnızlıktı. Biraz uzanmalı ve dinlenmeliydi. Bu olayın kendisini nasıl etkilediğini unutmuştu. Ağaçlık alana gelene kadar motorunu sürdü ve ulaştığında yere uzandı. Eğrelti otlarına temas eden yüzünün alev alev yandığını hissediyordu. Akşam olmuştu. Aslında açık arazi hala aydınlık görünüyordu ama kendisinin yattığı ağaçlık alan yavaş yavaş karanlığa gömülüyordu. Öyle ki birkaç dakika sonra kızıl çamlar siyah sütunlara dönüşecekti. Ceketine yapışmış yaprakları topladı ve ayakkabılarının bağcıklarını bağladı. Ayakkabıların tarak kısmına denk gelen tarafı fena vuruyordu. Onları içeride deneme şansı olmamıştı. O an diğerlerinin keyfinin iyi olduğunu, gidenle kalan ve yaşayan ölen arasındaki uçurumu hiçbir şeyin kapatamayacağını düşündü.
24. Ayrımın Sonu.
Sayfa 239.